Ayrım 25. Haremi Hümayun. Elçi Barbaro, Cumhuriyet'in çıkarlarını koruyabilmek için canla başla erkekler dünyasında uğraşırken, bir başka Venedikli de kadınlar dünyasında bunu başarmaya çalışıyordu. Şehzade Murad'ın biricik gözdesi, Safiye genç yaşından beklenmeyecek bir zeka ve olgunlukla inanılmaz entrikalar çeviriyordu. Emellerine ulaşabilmek için tabii akıl hocası da Osmanlı Sarayı'na girdiğinden beri ona yardım eden kirazeydi. Safiye bu kadına karşı hem büyük bir hayranlık duyuyor hem de onu annesi gibi seviyordu. Kiraze dedi, sana büyük bir müjdem var. Eğer Cumhuriyet'in tüccarlarına eskisi gibi Kıbrıs'ta ticaret olanağı sağlayan ferman yayınlanırsa, sana borçlarını ödeyebilmek ve minnetlerini gösterebilmek için Venedik'te lotarya oynatma izni vereceklermiş. Bu müthiş bir şey. Lotarya mı? Evet. Bir düşün, bunu asla ve asla bir yabancıya vermezlerdi. Harika, harika, tahmin ettiğinden çok daha fazla para getirir bu iş sana. Safiye kıkırdadı ve tabii bana da. Kiraze güldü. Hele bir olsun, sana canım feda Safiye dedi, ama bakalım fermanı çıkarttırabilecek miyiz? Nasi ile konuşmadın mı? Konuştum, o da istiyor. Böylece belki tekrar Venedik'in gözüne girebilir diye düşünüyor. Bunun gerçekleşeceğini hiç sanmam. Artık herkes ondan nefret ediyor Venedik'te. Ama yine de öyle sansın. Bence bir sakıncası yok. Hala Selim'e en yakın kişilerden biri o. Bakarsın işimize yarar. Evet, olabilir. Ben aslında Salomon Eskenazi'den ümitliyim. İki gün önce bir yığın armağan götürdüm karısına ve bir de mektup bıraktım. Çok akıllısın Kiraze, çok. Sadrazamın konağına da uğradım. Kanta kuze nossun kine de. Safiye gözlerini kocaman açıp başını salladı. Mükemmel, mükemmel. O adam Sokullu'yu çok etkiliyor. Leon ve Abraham da divan üyelerini boş bırakmıyorlar. Dört bir yandan bastırıyorsun Kiraze. Herhalde başaracağız. Sen olmasan zor Safiye. Şehzade Murat da bir dediğini iki etmiyor. Ne de olsa babasından daha akıllı biri o. Kime benzemiş acaba? Gerçi sen fazla hoşlanmazsın ama annesi Nurbanu da akıllıdır. Safiye ilgisizce omuzlarını silkti, suratı biraz asılmıştı. Kızma kızma, senin tırnağın olamaz o. Safiyeciğim, bu mümkün mü? Ama unutma şimdilik o da bizimle aynı safta. Düşman kazanmamalısın. Safiye gülümsedi, içini çekti. Haklısın dedi, şimdilik öyle, aynı safta. Ben artık çıkıyorum, gidip tekrar Nasi ile konuşacağım. Aman gözdeler gözdesi, sen yaz için Manisa'ya gitmeden şu işi bitirmeliyiz, göreyim seni. Safiye Kiraze'ye sarılıp iki yanından öptü. Merak etme Kirazem dedi, sen ne dersen yaparım ben. 1 Ocak 1575 Belvedere. Üsküdar'dan başlayıp Anadolu Hisarı'na doğru uzanan sırtlar bembeyaz olmasa insanın kış olduğuna inanısı gelmezdi bugün. Güneş tatlı tatlı parlıyordu hiç bulutsuz masmavi gökyüzünde. Nasilelerin ünlü konağının bahçesi de 3 gündür aralıksız yağan kardan nasibini almıştı. Göz alıcı bir beyazlık içindeydi her yer. Arada bir üzerindeki ağırlığa dayanamayan çamlardan pamuk yığınlarına benzeyen karlar dökülüyordu. Reyna'nın küçük köpeği şaşkın bir telaşla koşturup duruyordu oradan oraya. Oysa şöminenin yanındaki iki kedinin hiç mi hiç yerlerinden kımıldamaya niyetleri yoktu. Ne iyi ettiniz gelmekle Donna Soli. Sizi çok özlemiştim. Ben de öyle. Aslında daha sık gelmek isterim ama işte biliyorsun kendimi ancak toparladım. Naxos düşesi yavaşça başını salladı konuğuna çay ikram ederken. Soli arkasına yaslandı ama artık toparlandım dedi. Yani en azından artık toparlanmam gerektiğini biliyorum. Keşke bunu herkes bilebilse. Soli karşısındaki kadına anlayışlı gözlerle baktı ama onun ne demek istediğini çok iyi bildiği halde hiçbir şey söylemedi. Reyna gerçekten de üzgün ve umutsuz görünüyordu. Bunun nedeni sadece bir türlü unutamadığı annesinin ölümü değildi. Kocası için endişeleniyordu. Yosef Nazi Kıbrıs konusunda uğradığı hayal kırıklığını hala üzerinden atamamıştı ve işin en kötü tarafı da bir türlü gerçeği kabul edemiyordu. Oysa artık Selim de yoktu. Yaklaşık bir ay önce yeni yaptırdığı hamamında kimine göre bir kızın, kimine göre genç bir delikanlının peşinde koşarken ayağı kaymış ve başını mermer basamaklara çarparak ölmüştü. Yeni Sultan Murat ise babasının bu eski dostuna verip de tutamadığı bir söz için parmağını bile kıpırdatacağı benzemiyordu. Ama Nasi hala kapı kapı dolaşıyordu. "Hastalandı Josef," dedi Reyna. "Hem de çok hastalandı. Gerçekle yüzleşemiyor bir türlü. Bu yüzden sağlığını da elindekileri de bir bir yitiriyor günden güne." "Kendini hırpalama Reyna. Toparlanacaktır. Hiç sanmıyorum Dona Soli. Geceleri bile sayıklıyor. Kah Kıbrıs, kah Dete diye bir sağa bir sola dönüyor yatakta. Biliyorsunuz anneme tete derdi küçükken. Uyandırmaya çalışıyorum, ter içinde fırlıyor korkuyla. Dengesizleşti iyice, ben ne yapacağımı, ne diyeceğimi bilemiyorum. Kıbrıs'ı bırakıp yeniden Tiberi Asla uğraşsa..." Reyna elini salladı, "o iş bitti," dedi. "Venedik savaşını bahane edip desteğini kesti Osmanlı. Zaten belki de asla orada böyle bir şeyin gerçekleşmesini istememişlerdi. Nasi hep kendisinin başkalarını yönlendirip kullandığını sandı. Ama sanıyorum gerçekte kullanılan o oldu. Bunu annem engelliyordu sağlığında galiba. Şimdi o da ölünce..." Soli uzanıp kadının elini sıktı. Reyna'nın gözleri yaşlarla dolmuştu ama Soli ne diyebilirdi? Naxos dukası gerçekten de aklını yitirmiş gibi davranıyordu. Bunu İstanbul'daki herkes gibi o da biliyordu. Doktor Salomon, Eskenazi çoktan Nasi'nin yerini almıştı. Üstelik daha saygın olduğu da kesindi. Hem sarayın hem de Avrupa'nın gözünde. Artık gelen tüm elçi heyetlerini karşılayanlar arasında o vardı. Oysa Nasi'nin yolladığı armağanlar bile geri çevrilmişti Mutat tarafından. Dukalık henüz elinden alınmamıştı ama sultan her an bu konuda babasına verdiği sözü unutabilirdi. Sokullu ne yapmış etmiş, Nasi'nin hakkından gelmeyi başarmıştı. Bir an içi sızladı Soli'nin. Bu olanlarla kardeşinin payı acaba neydi? Ester'in, yani Kiraze'nin kimden yana ve kim için çalıştığını bunca yıldır bir türlü tam olarak anlayamamıştı ablası. Hem Nurbanu, hem Safiye, hem Nasi, hem Eskenazi, hem Osmanlı, hem Venedik ve daha nice bilmediği ilişki. Nasıl oluyor da yapıyordu bunları? Üstelik artık genç değildi. Oğulları bile kocaman adamlar olmuştu. Ne istiyordu Kiraze, neyin peşindeydi? Bu alçağın, doyumsuzluğun sebebi neydi? Önce onca yıl Avrupa'nın saraylarında dolaştı Josef. Onlara akıl ve para dağıttı ama bu ona yetmedi. Meğer kendisi de bir kral olmanın peşindeymiş. Bunu anlayamıyorum, anlayamıyorum. Geçecek Reyna diye mırıldandı Soli. Ama sözlerine kendisi de inanmıyordu. Konuyu değiştirmesi gerektiğini düşündü. Matbaa nasıl gidiyor? Artık sana yardımcı olamıyorum, iyice yaşlandım. Siz mi? Rica ederim Dona Soli. Sizin elinize nice gençler su dökemez. Ama kendinizi üzmeyin. Gelemediğiniz için Moşe ve arkadaşım Mişi bana yardım ediyorlar. Zaten fazla bir iş yok bugünlerde. Malum mevsim kış. Bahara yine diriliriz. Bir yığın kitap var ama basılmayı bekleyen elimizde. Moşe'nin bu işle ilgilenmesine öyle seviniyorum ki bir tek o ilgileniyor atalarımızdan kalma işimizle. Düşün ki ta Toledo'dan bu yana matbaacıyız biz. Ama Kiraze'nin, yani Ester'in diğer oğulları bununla hiç ilgilenmediler. Ama neden ilgilensinler ki? Anneleri neredeyse tek bir gün gelmemiştir matbaaya. Çocukken bile. Onlar niye gelsin? Kim bilir, belki de haklılar. Kitap para getirmiyor. Dona Soli, bu iş para için yapılmıyor. Siz daha iyi biliyorsunuz. Biz kendi varoluşumuzu hissediyoruz o sayfalarda. Servetimizi değil. İşte paranın ne olduğunu ikimiz de iyi biliyoruz. Neye mal olduğunu da. İki kadın bir süre sustu. Gerçekten de biliyorlardı parayı, hele de Reyna. Hayatı dünyanın en zenginleriyle birlikte geçmişti. Görmediği saray, yemediği yemek, takmadığı mücevher kalmamıştı. Ve bunlar ona aradığı güven ve mutluluğu getirmemişti. Tıpkı diğerlerine de getirmediği gibi. Ne geçmişti eline? Yapayalnızdı bunca varlık içinde. Yapayalnız. Bir çocuğun sıcak sevgisini bile yaşayamamıştı. Soli hiç olmazsa Kiraze'nin oğullarını büyütürken bunu tatmıştı. Özellikle de Moşe ile. O sakat çocuk öylesine büyük bir sevgiyle bağlıydı ki teyzesine. Reyna zaman zaman bunu kıskandığını hissediyordu. Moşe ne kadar iyi bir çocuk dedi. Moşe'nin adı geçince Soli'nin yüzünde sanki güller açıyordu. Ah evet dedi. Çok iyi ve akıllıdır Moşe. Onda öyle büyük bir emeğim var ki Reyna. Doğduğundan bu yana yemin ederim ki hava değişikliği için İzni'ye gönderdiğim zamanların dışında neredeyse hiç ayrılmadık birbirimizden. Doktor da onu çok severdi. Sık sık haklı çıktın derdi bana. Bu çocukta iş var. Aslında diğerlerini de severim ama onun yeri başkadır. Tanrı onu korusun, bir melektir Moşe. Gerçekten de öyle. Kibar, ince, şefkatli ve yumuşak. Biliyor musunuz? Çoğu kimse onun sizin oğlunuz. Yani tabii sizin oğlunuz da. Boş ver Reyna, kendini sıkma. Ne demek istediğini anlıyorum. Öz oğlum sanıyorlar. Bunu ben de biliyorum. Nasıl sanmasınlar? Keşke olsaydı. Moşe neredeyse 18'e basacak ve belki 18 defa yatmamıştır babasıyla annesinin evinde. Kiraze onu görmeyeli en az bir ay olmuştur. Aslında bu kopukluğun beni çok mutlu ettiğini söyleyemem. Düşünebiliyor musun? Mişi'nin bir Yahudi olmadığını yıllar sonra öğrendi Ester. O da rastlantıyla. Oğlunun bunca yıllık tek arkadaşını merak edip görmemişti bile ve gördüğünde de kıyameti kopardı. Sanki oğlu üzerinde bir hakkı varmış gibi bu arkadaşlığı engellemek için deli gibi uğraştı. İlk defa bu yüzden ciddi biçimde birbirimize girdik. Sanki Mişi bir vebalıymış gibi davrandı ve bu anlamsız davranışını da açıklayamadı. Reyna şaşkın şaşkın baktı. İnanamıyorum dedi. Kıskanmış olmasın? Evet, olabilir belki de ama çocuk değiliz ki artık. Moşe bile koca delikanlı oldu. Annesinin yaptıkları karşısında açtı ağzını, yumdu gözünü. Onu hiç böyle görmemiştim. Beni bile dinlemedi. O kadar ağır şeyler söyledi ki annesine. Kulaklarıma inanamadım. Mişi'nin kendisi için 100 esterden daha önemli olduğunu avazı çıktığı kadar bağırdı. Yıllar sonra ne hakla bana karışabilirsin dedi. Onu susturmaya çalıştım ama olmadı. Aslında çocuk haklıydı, işin gerçeği. Kiraze için varsa yoksa saray, harem, sultanlar, özellikle de Safiye. Kardeşimin son yıllarda Venedik'ten lotarya oynatma iznini almaktan başka hiçbir şeye önem vermediğini biliyorum. Gece gündüz bunu sağlayabilmenin peşinde. Bunun da aklını kral olmaya takmaktan bir farkı yok bence. Üzülme Reyna. Görüyorsun, tek dertli sen değilsin. Reyna yine başını salladı ve gülümsedi. Soli ile dertleşmek sorunlarına çare getirmese de bir parça olsun içini rahatlatmıştı. Bir fincan çay daha alır mısınız Dona Soli? Evet lütfen, bir fincan daha. Ve sonra kalkıp gideyim. Hava gerçi çok güzel ama belli olmaz. Bakarsın birazdan kar başlar ve tipiye döner. Güneş batmadan eve dönmeliyim. Reyna fincanları yeniden doldurdu. Şöminenin başındaki kedilerden biri kalkıp az öteye gitti. Ve iyice gerindikten sonra tekrar uyuklamaya başladı. Mırıltılarla. Güneş ışıklarının vurduğu dalların ucundaki kar tanecikleri tıpkı Venedik kristalleri gibi binbir renk yansıtarak pırıldıyordu. 2 Kasım 1579 Venedik. Osmanlı Yahudilerini yasa boğan Nasi'nin ve arkasından da onun baş düşmanı Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'nın kim olduğunu bilmeyen bir derviş tarafından öldürülmesi Venedik'te de yankılanmıştı. Joseph'in neden öldüğü konusunda bir yığın söylenti vardı. Kimine göre Avrupa'yı da kasıp kavuran veba, kimine göre de içine düştüğü derin bunalımdı. Ve sonucu getiren, her ne kadar saraydan uzak kalmak ve gözden düşmek bir zamanların büyük Yahudisini kahretmiş olsa da, onu eskiden tanıyanlar bu yüzden hastalanıp ölmüş olabileceğine ihtimal vermiyorlardı. Hem söylenenlere göre yavaş yavaş kendini gelmeye bile başlamıştı son günlerde. Çevresine topladığı din adamları ve sanatçılarla bambaşka bir yaşam biçimine alışmaya çalışıyordu. Veba kurbanı olması akla yakın, daha akla yakın geliyordu. Zaten kimleri alıp götürmemişti ki bu korkunç hastalık? Payitahttan, sultanın halası Mihrimah, Piyale Paşa, Ebu Suud Efendi'den sonra onun yerine gelen Hamit Efendi, adı bilinmeyen pek çok İstanbullu ile birlikte göçüp gitmişti bu dünyadan. Eğer halasının etkisiyle Yahudiliğe dönmeseydi, Mendes için hayat çok daha başka olabilirdi. Venedik'in en ileri gelen ailelerinden kumaş tüccarı Pietro Giovanni ve ortağı Federico Gellini hem İstanbul'a gönderilecek yeni malları gözden geçiriyor hem de sohbet ediyorlardı. Belki haklısın Pietro ama ben galiba senden daha kaderciyim. Eğer onun alnına vebadan ölmek yazılmışsa bunu yapsa değiştiremezdi. Ha İstanbul, ha Venedik, ha Madrid. Ben hastalığı değil, peşine düştüğü o boş hayali kastediyordum Cellini. Burada kalıp işlerini sürdürseydi, belki Kıbrıs kralı olmayacaktı ama ticaretin ve paranın kralı olacağı kesindi. Zaten öyleydi. Gereksiz işler boşu boşuna hayatı zehir etti kendini. Gidip o karanlık Osmanlı dünyasına kapılandı da ne oldu? Bir yığın düşman edinme pahasına değer miydi bu? Sokullu başta olmak üzere. Evet, fakat veziri azamın da onca nefret ettiği düşmanının ardından hemen öldürülmesine ne diyorsun? Ne diyebilirim? Sokullu'dan kurtulmak isteyen rakiplerin çevirdiği bir dolaptı mutlaka. Giderek paşanın etrafındaki çember zaten daralıyordu. Yandaşları bir bir ya sürülmüş ya da öldürülmüşlerdi. Son olarak şeytanoğlu Cantacuzenos'ta malikanesinin önünde asılmıştı. Hatırladın mı? Yani Osmanlı yaşlı vezirden bir an önce kurtulmak istediğinin sinyallerini vermişti çoktan. Ama ben arada sırada bunun bir çeşit ilahi adalet olduğunu düşünmekten yine de kendimi alamıyorum. Mendes ölür ölmez mallarını ve parasını almak için paşa adamlarını yollamış Yahudinin evine. Karısı kendine ait Drohoma'yı zor kurtarmış ellerinden. Rezalet bir durum. Yalnız bir sürpriz olduğu da söylenemez. Bu Osmanlı'nın geleneği eğer Sokullu da Kanuni'nin torunuyla evli olmasa ölünce onunkiler içinde aynı şeyi yapmayacaklar mıydı? Bu Osmanlı'dan bir şey anlamıyorum. Bunca tuhaf yöntemle ve sanki tüm dünyaya kapalı olarak yaşamalarına rağmen nasıl oluyor da hala güçlüler? Güçlerinin ne kadar olduğu belli değil dostum. Belki de bizim sandığımızdan daha az. Çünkü ne Selim ne de onun yerine geçen oğlu Murat Süleyman'la kıyaslanabilir. Duyduğuma göre yeni sultan kendini tamamen çevresindekilere teslim etmiş. Bizim Baffo'nun kızına yani.